TR724 ekranlarından merhaba. Medyada bugüne hoş geldiniz. Bülent Bey günaydın.
Günaydın Mahmut Bey. Ben de hoş buldum. Sana da
Evet
hoş
yine.
geldin.
Evet hoş bulduk. Yine şöyle bir gündemimize bakarak başlayalım. Her zaman olduğu gibi programımıza ardından da yine seçtiğimiz gündem maddelerini paylaşacağız. Yine izleyicilerimizle birlikte. TR724'ün özel haberi var. TR724 internet sayfasını açtığımızda karşımıza çıkan ilk haber bu sabah saatlerinde. Kor General Zekai Aksakallı'nın takip oyununu polis raporu çökertti. Yusuf
Bununla ilgili birkaç şey
Dereli'nin,
söyleyeyim mi
evet.
ben?
İsterseniz hemen şimdi başlayalım, evet.
Evet, yani tekrar dönmek bazen zor olabiliyor. Zekai Aksakallı'nın 15 Temmuz'daki rolü zaten çok tartışmalı biliyorsunuz. Ve 15 Temmuz'dan sonra da hem meclis komisyonuna gitmedi hem mahkemeye gitmedi. O da Hulusi Akar ve Hakan Fidan gibi dolaylı yollardan ifade verdi ve ifadeleri de aslında çok Hulusi Akar'ı zor durumda bırakacak ifadelerdi. Hulusi Akar isteseydi bir emirle kışlaların terk edilmesini engellerdi ve hiçbir şekilde 15 Temmuz yaşanmazdı gibi bir ağır ifadede bulunmuştu aslında. Yani 15 Temmuz'un tırnak içerisinde söyleyeyim kahramanı olarak görülen kişilerden bir tanesi doğrudan Genelkurmay Başkanı'nı suçlayan bir ifadede bulunmuştu. Sonrasında da Hulusi Akar işte önce İkinci kolorduya yanlış hatırlamıyorsam gönderdiler Gelibolu'ya. Ondan sonra da şu anda tüm kor generali olarak işte emekliliğini istedi. Ve o çok ilerleyecek Genelkurmay Başkanı olacak. Önü çok açık 15 Temmuz'un kahramanı falan dedikleri adam önce kızağa çekildi sonra da emekliliğe sevk edildi. Zekai Aksakallı'nın 15 Temmuz'daki rolü gerçekten çok kuşku çekici, çok kuşku uyandırıcı bir tavır, bir portre çiziyor hep Hulusi Akar'a aklım gidiyor. Çünkü Hulusi Akar da aynı şey. İkisi birlikte birisi özel kuvvetleri, öbürü bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tuzağa düşüren komutan olarak tarihe geçti. Zekai Aksakallı'nın bir de kahramanlık hikayesi var. İşte yolda önümü kestiler, beni götürmeye çalıştılar. Ben İşte onları itekledim, tekmeledim. Sonra kurtuldum ellerinden, kaçtım. Şimdi orada bir itiş kakış var zaten videolara baktığımız zaman olay görülüyor. Ama mahkemede oraya giden askerlerin söylediği şey şu. Ya bizi komutanı korumak için görevlendirdiler. Biz oraya gittik. Komutan ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde bizi itiş kakış yaptı. Biz de hani komutana karşı nihayetinde askerler çok yani saygılı davranırlar hele özel kuvvetler filansa. Zaten hani böyle, bu konumdaki bir generalin düğüne böyle tek başına sivil araçla gitmesi filan çok tuhaf yani hayatın olağan akışına uygun değil. Hani çıkışta komutana eşlik etmek üzere bir grup asker gönderiliyor. O askerler de ne olduğunu anlamıyorlar. Kendi ifadeleri tabii şu anda şeyi bilmiyoruz. Yani Hulusi Akar Zekai Aksakallı'yla mahkemede yüzleşselerdi belki bazı şeyler ortaya çıkardı. Zaten yüzleşmekten kaçınmalarının sebebi de bu ayrıntıların, bu çok önemli ayrıntıların, hani ayrıntı dediğimiz şeyler basit şeyler değil. Belki olayın gerçeğini, gerçek boyutunu ortaya çıkarabilecek konuların konuşulmasını önlemek için mahkemede sanıklarla, suçladıkları insanlarla yüzleşmiyorlar. Bugün TR724'ün özel haberi de şunu söylüyor. Orada iki tane araç var. Zekai Aksakallı'yı güya durdurmuş, işte alıp götürmeye çalışmış iki tane araç var. Bir tanesinin zaten hiç olaylarına alakası olmayan sivil bir araç olduğu mahkeme kayıtlarına geçmiş. Diğer araçla ilgili de yani o askerlerin kullandığı siyah minibüsle ilgili de bir sır perdesi var. Yani o araç sivil bir vatandaşa ait. Daha önce 15 Temmuz'dan önce kiralık bir araçmış. Tam 15 Temmuz gününde de bir sivil vatandaşa satılmış ve emniyet raporlarında ki o sivil vatandaşa herhangi bir suçlamada da bulunulmadı mahkeme sırasında da 15 Temmuz günü de tam sivil bir vatandaşa satılmış bu araç. O zaman bu araç orada ne arıyor? Aynı hani bazen hayalet araçlar var, istihbarat vesaire kullanıyor. Aynı plakalı aynı benzer özelliklere sahip araçlar kullanıyorlar. Öyle bir araç mıydı? Yani olayın azıcık deşiştirdikçe çok sağlam gibi görünen, çok sabit gibi görünen gerçekler, doğrular bile aslında doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani orada bulunan aracın kime ait olduğu, nasıl oraya geldiği, buna dair bile ayrıntılar ortaya çıkarılmış değil. Bu da sağlıklı soruşturma ve kovuşturmanın yapılmadığını gösteriyor. Yani ne savcılık doğru dürüst soruşturup olayların aydınlanmasını sağlayacak şekilde olayların üzerine gitmiş, ne de mahkeme bunları sorgulamamış. Yani apar topar zaten suçlu olduklarına baştan karar verdikleri insanlar var. Onların suçlayanla suçlananı birbiri aynı mekanda, aynı zamanda karşı karşıya getirip yüzleşmelerine bile imkan tanınmamış ve apar topar cezayı kesmiş geçmişler. Gerçekten Zekai Aksakallı, hani 15 Temmuz'da çizdiği portre doğru olsaydı, 15 Temmuz'u önleyen kahraman olsaydı, öyle kuru gürültüye falan da pabuç bırakmazdı büyük ihtimalle. Emekliye sevk edildiği zaman yeri göğü inletirdi. Hulusi Akar'ın gücü de onu emekliye sevk etmeye yetmezdi. Hulusi Akar da, Zekai Aksakallı da aslında ikisi de birbirini biliyor, ikisi de birbirine aba altından sopa gösteriyor ama o aba altındaki sopayı kamuoyunun göreceği şekilde hiçbir zaman çıkarmıyorlar. Çünkü o sopa ortaya çıktığı zaman 15 Temmuz senaryosu tamamen çökecek. Çöktüğü zaman da Hulusi Akar da altında kalacak, Zekai Aksakallı da altında kalacak. Hatta işte Erdoğan da, Berat Albayrak da, Hakan Fidan da bütün bu senaryo içerisinde yer alan baş aktör olarak gördüğümüz insanların, yöneticilerin, yetkililerin, sorumluluk sahiplerinin hepsi o yıkıntının altında kalacağı için birbirlerini korumaya, kollamaya, daha doğrusu senaryonun yaşamasını sağlamaya gayret ediyorlar. Onun için de hani birbirlerine işte Zekai Aksakallı'nın başta söyledim, Hulusi Akar'a aba altından gösterdiği sopa, Hulusi Akar da o sopaya karşılık önce kızak mevkiye çekti, ondan sonra da emekliye gönderdi Zekai Aksakallı'yı. Böyle aba altından sopa gösteriyorlar ama hepsinin dayandığı o zemin çökmesin diye de o sopayı kamuoyunun görebileceği bir şekilde çıkarıp sergilemiyorlar.
Evet, gerçekten burada karanlıkta iğneyle kuyu kazmak gibi habercilerin, gazetecilerin yapmaya çalıştığı bir şey var. 15 Temmuz'un üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen burada gerçekleri bulmaya ve bunları kamuoyunun önüne çıkarmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de tabii ki bunların çok fazla kamuoyuna getirilmediğini, gündeme çok fazla getirilmediğini görüyoruz. Kabul edilen bu 15 Temmuz resmi söyleminden sonra. Biz devam edelim haberleri paylaşmaya. Yine az önceki haberde detaylar ve videolar da var. Merak eden izleyenler de bunları takip edebilirler haberin içerisinde. Yusuf Dereli imzasıyla bir haber inceleme görüyoruz. Ardından ucuz kredi gerçeği, rejimin attığı her adım vatandaşı daha da fakirleştiriyor. Biraz sonra yine bu konuyla ilgili detaylara yer vereceğiz. Dün de konuşmuştuk. Bu Erdoğan'ın faiz ve yine kredi açıklamasından sonra ev fiyatlarının nasıl bir anda fırladığını gösteren haberlerdi bunlar. Nurettin Nebati sosyal medyadan yazdı. Konut fiyatlarında fahiş artışları takip ediyoruz. Apple'dan 21 yıl sonra iPod Touch kararı var, üretimini durduruyoruz şeklinde. Sevinç Özarslan, Türkiye'nin yakın geleceği farklı mağduriyetlere gebe diyor. Elon Musk, Trump'ın Twitter yasağının kaldırılacağını açıkladı ve İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu var. Müzik yayın yasağı 1 saat uzatıldı. Ağır Ceza Mahkemesi zabıt katibinin eroin vurgununa iyi hal indirimini görüyoruz diğer haberde. Dolar tırmanmaya devam ediyor. 15.26'yı gördü. Kredi risk primi 700 sınırını aştı. Amerika'da kürtaj tartışması alevlendi. Yüksek Mahkeme karar taslağını yalanlamadı. Avrupa Birliği savaşın gölgesinde Avrupa gününü kutladı. Alparslan Kuytul, Ağrı Patmos cezaevine gönderilmiş, Adana'ya tam 900 kilometre. Avukatı ve yakınları bunun bir sürgün olduğunu söylüyor aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemiz bir kaçak istilası altında, 2 yılda göndereceğiz diyordu grup konuşmasında. Soylu'dan vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili sayılar var. Ve işsizlik oranı %11.5'e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7.7 milyon. Evet, sabah ilk saatlerde karşımıza çıkan haberler bunlar. Peki hangi köşe yazıları var yeni eklenen? Şöyle hemen hızlıca onlardan da birkaçını paylaşalım ve ardından da yine diğer gündem maddelerine geçelim. Tarık Toros'un yazısı, mezara kadar Erdoğan demeyecek kadar akıllılar. Burada yine Abdülkadir Selvi ve Nagihan Alçı'yı görüyoruz. Adem Yavuz Arslan, başkanın uçağı ve gazeteciler şeklinde bir yazı kaleme almış. Sol siyaset burada yine Alper Ender Fırat'ın yazısının başlığı ve Erdoğan'ın açıkladığı konut kredisinde birilerinin anlamadığı noktalar Muhsin Ahmet Karabay imzasını taşıyor. Evet, haberler kısaca böyle. Bunun dışında hem dışarıda neler konuşuluyor, bunları konuşacağız birazdan. Hem Türkiye gündeminde neler var, zamlar var, dolar yükseliyor, kredi ve yine Erdoğan'ın açıkladığı paketten sonra ev fiyatları ne oldu? Bütün bunları konuşacağız. İsterseniz yine sizin gündeminize bakalım Bülent Bey.
Sitesinde bıraktığınız şeyle başlayalım isterseniz. Konut kredilerindeki düşüş ya da konutlarla ilgili Erdoğan'ın açıklamış olduğu paket bugünkü gazetelerinde ana gündem maddesi, hem yandaş gazeteler hem de muhalif diye bilinen ya da muhalefetin saflarında yer aldığı düşünülen gazetelerde hemen hemen hepsi manşet yapmış durumda. Genel yaklaşım şu, dün biz zaten hemen sıcağı sıcağına yorumlamıştık. Vatandaş yoksullaşırken, enflasyon bu kadar artmışken bu paketler işe yaramaz. Tam tersine enflasyonu daha fazla kızıştıracak, daha fazla patlatacak gibi görünüyoruz. İşte Sözcü Gazetesi'nin manşeti, vatandaş yoksullukla boğuşurken iktidarın verdiği müjdeye bak. Aynen öyle, vatandaşa ki daha sonraki şeylerde, manşetlerde göreceğiz. Cumhuriyet'in manşeti de var. Gene zenginler sevinecek. Yine müteahhitler sevinecek aslında, sadece zenginler de değil. Burada dün de söylemiştik, bunun altını muhakkak çizmek gerekiyor. Aslında burada her zaman yaptığı gibi Erdoğan rejimi bir kaynak aktarımı, bir servet aktarımı yapmaya çalışıyor. Kamu kaynaklarını bir yerden bir yere taşımaya çalışıyor. Kamu bankalarının içini boşaltacak ve Erdoğan'ın arka bahçesine kurduğu havuzu biraz daha büyütecekler. Bu havuz işte Türkiye'de Erdoğan rejimini ikame eden, bina eden, kuran ve şimdi de yaşamasını sağlayan, belki siyasi hayatı bittikten sonra da Erdoğan ve ailesinin sultanlar gibi, krallar gibi yaşamasını sağlayacak çok büyük bir havuz. Yani kamu kaynaklarının Türkiye'nin neredeyse bütçesinin şey olarak, hortum olarak bağlandığı bir yerden söz ediyoruz. Eleştiriler, tepkiler yandaş medyada da etkisini göstermiş olacak ki bugün onlar da savunmaya geçmişler. Sabah gazetesi dar gelirliye 150 bin konut diyor. Bu dar gelirliye, hani 150 bin konut yeter mi yetmez mi, o ayrı bir tartışma ama dar gelirli dediğimiz insanların için bu paket gerçekten bir işe yarayacak mı? Sabah gazetesinin haberinin üzerinden gidelim. 400 bin liraya mal edilecek diyor. Hani bu vatandaşa 400 bin liraya satılacak anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Şu anda TOKİ konutları da dahil olmak üzere çok kenarda köşede kalmışlar hariç. 400 bin liraya ev olduğunu zannetmiyorum. Emlak sitelerini de taradım. Öyle bir 400 bin liralık ev de göremedim. Hele birinci el. Velev ki olsun, bu 400 bin liralık maliyetin %10'unu peşin verecekler. Kalan 340 bin lirasını 24 ay, 240 ay affedersiniz, 10 yıl vadeyle bu kredisiyle birlikte insanlar ödeyecekler. Şöyle kaba taslak bir hesap yaptığınızda bile en az 1700-1800 lira taksit geliyor. Taksit demektir bu. Bu kişilerin birinci evi olacaksa şayet bu, eve aldıkları zaman bile bir kirada oturuyor olmaları lazım. Ya da işte şu andaki şeyi düşünün, asgari ücreti düşünün, 4200 küsur lira. 4200 küsur lira olan bir adamın 1700-1800 lira ev taksiti verecek. Onun üzerine ki şu andaki enflasyon artışıyla bu evler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, ne zaman teslim edilecek? Bunların hepsi çok çok çok karışık hesaplar. Zaten şeyde de haberde de şu var, İstanbul'da 11 bin küsur lira, İstanbul dışındaki şehirlerde de 10 bin lira üst limit koymuşlar. Aslında bu üst limit dedikleri bence alt limit. Yani en az 10 bin lira maaşı olan insanlar bu kredi yükünün altına girebilirler, bu evleri satın alabilirler diye düşünüyorum. Yeni Şafak gazetesinin manşeti var, işte konut ta bereket gelecek, hareket gelecek. Hepsi aynı mantıkta. Ama genelde şeylerin, uzmanların söylediği şey şu: maliyetleri düşürmedikten sonra kredi faizlerini düşürerek ev fiyatlarını düşüremezsiniz. Hatırlarsanız biz burada müteahhitlerin eyleminden bahsetmiştik. Müteahhitler 15 gün Türkiye'de iş bırakma eylemi yaptılar. Neden? Çünkü çimentoda, demirde ve diğer maliyetlerde öylesine müthiş artışlar oldu ki müteahhitler bile, yani Erdoğan rejiminde en fazla imtiyaza, en fazla ayrıcalığa sahip iş kolu bile iş bırakmak ve eylem yapmak zorunda kaldı. Şimdi çimentonun fiyatı düşmedikten sonra, demirin fiyatı düşmedikten sonra, diğer maliyetleri aşağıya çekmedikten sonra ev fiyatlarının inmesi mümkün değil. Yani Nurettin Nebati gene soğan patateste olduğu gibi evleri de çok sıkı takip edeceğiz, fahiş fiyata izin vermeyeceğiz diyorlar, diyor. Nasıl izin vermeyeceksiniz? İşte arttı, hadi bakalım ne yapacaksınız? Yani patates deposu basar gibi gidip inşaatları mı basacaksınız ya da emlakçıları mı basacaksınız? Yapabilecekleri bir şey yok, sadece kuru gürültü. Ama kesinlikle şunu söylemek lazım: maliyetleri düşürmeden, ekonominin temel sorunlarını, kök sorunlarını halletmeden bu ülkede hayat pahalılığını çözmek mümkün değil. Dünya Gazetesi'nin yan manşeti minimum 3.3 asgari ücret diyor. Yani o TOKİ'nin yapacağı söylenen evler hayal. Şu anda asıl bu krediler mevcut, bitmek üzere olan ya da bitmiş stokta olan evler için çıkarılıyor bu krediler. Diğeri hani fakirleri de sizi de düşündük diye bir anlamda teselli etmek, avutmak için, susturmak için yapılmış bir şey o TOKİ'nin yapacağı söylenen evler. Ama asıl hedef şu anda mevcut, bitmiş stoktaki evlerdi ya da bitmek üzere olan, zaten Erdoğan'ın açıklamasında da vardı. O evleri alabilmek için insanların 3.3 asgari ücretle taksit ödemesi gerekiyor. Dün konuşmuştuk, asgari ücret 70 bin lira olmadıktan sonra bu evleri insanların alması mümkün değil. Gecelik kredi faizi akşam Dünya Gazetesi'nin manşeti %60'a çıktı. Yani bütün göstergeler alarm veriyor. Hala şeyi seyrettiniz mi bilmiyorum, Çernobil dizisi var. Çok ses evet. Getirmişti ilk yayınlandığında. Santralde bütün göstergeler alarm veriyor. Belli yani bir şey var, kötü giden bir şey var, aksayan bir şey var. Ama oradaki baştaki şef umursamıyor. Tam tersi şeyler söylüyor. Artırın hızı diyor, sıcaklığı artırın diyor, bilmem ne filan. Ve sonucu biliyoruz. Şu anda da aynen Çernobil'e doğru gidiyor Türkiye. Bütün göstergeler alarm veriyor. Santral kızdı, patlıyor. Çok büyük şeyler, çok kötü şeyler olacak diye sağdan soldan uyaranlar olsa da bildiğini okuyor. Hayır, biraz daha kredi, biraz daha emisyon, biraz daha ucuz kredi. Sıcaklığı artırdıkça artırıyor Erdoğan ve Allah korusun ama Çernobil gibi Türkiye ekonomisi patlayacak gibi görünüyor. Evrensel Gazetesi'nin manşeti de buna işaret ediyor aslında. Konut balonunda tehlike çok büyük. Hatırlarsanız 2008 Amerika'da başlayan ve sonra bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizin başlangıç noktası Amerika'daki konut kredilerinin döndürülemiyor olmasıydı. O konut kredilerindeki mortgage denilen o sistemdeki büyük açıktı. O oluşan köpüktü. O köpükten dolayı bütün dünya çok büyük bir, yakın tarihin belki en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşamıştı. Konut olayla ilgili benim başlıklarım bunlar. Ekonomiyle ilgili birkaç tane daha başlığım var. Sizin konut konusunda söyleyeceğiniz şeyler varsa onları alalım. Sonra ben iki tane ekonomi haberini daha ekleyeyim. Sonra dış gündeme geçelim.
Evet, yani konut konusunda ben çok fazla küpür almadım ama yine de şu vardı. Yeni Şafak'ta örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizi kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından fırsatçıların konut fiyatlarında büyük oranda zam yaptığına dikkat çekiyor haber. Yani burada yine suçlanan fırsatçılar olmuş. Bir ilan sahibinin bir saat bile geçmeden satışa sunduğu konutun fiyatını tam 200 bin lira arttırdığına yer veriliyor burada. Evet, yani daha önceki olaylarda olduğu gibi hep olay yine fırsatçıların üzerine yıkılmış. Sanki burada iktidarın ya da bu ekonomi politikasının hiç suçu yokmuş gibi, sadece fırsatçılıkla suçlanıyor ya da açıklanıyor bu olan bitenler. Mahfi Eğilmez'in açıklaması vardı. Bazı arkadaşlar yapılanların hatayla değil, bilerek yapıldığını öne sürüyor. Öyle olsaydı kuru tutmak için bu kadar çaba harcanmaz, bu kadar maliyete katlanılmazdı herhalde. Evet, birileri hala da hata ya da ekonomi politikalarındaki işte bazı hatalara yer vermeye çalışıyorlar. Böyle açıklamaya çalışıyorlar ama bunların hiçbirinin açıklaması yok. Diğer haberlerimiz zamlarla alakalı ama sanıyorum onlara daha sonra yer verecek miyiz? Yoksa hemen gelmişken biraz ekonomiyle ilgili haberlere de değinelim mi?
Siz varsa ekonomiyle ilgili gündeminizi söyleyin. Benim de iki tane ekonomiyle ilgili küpürüm var. Daha doğrusu dört tane küpür var. İki tanesi çizgi. İsterseniz ben onunla devam edeyim. Siz sonra toparlayın. Evet. Bir tanesi şu. MÜSİAD Başkanı dün bir açıklama yaptı. Türkiye'de işsizlik sorunu yok, iş beğenmeme sorunu var dedi. Ve bunu çok sık duyduğumuz bir şey. AKP'liler de hep bunu söylüyorlar. Önceki gün Erdoğan'la çok sıkı, samimi pozları olan bir kişi. Zaten MÜSİAD da AKP'nin arka bahçesi gibi. Şimdi iş beğenmeme durumu dediğinizde hemen ortaya şey çıkıyor aslında. Ağzındaki baklayı çıkarmış oldu MÜSİAD Başkanı Asmalı. Türk çalışanlar, yerli çalışanlar ağır işlerde çalışmak istemiyorlar. Tabii ki sendika istiyorlar, tabii ki SSK istiyorlar. SGK neyse işte artık şimdiki şeyi. Yabancı uyruklular ise bu işlerde daha fazla çalışıyorlar. Aslında olayın koptuğu nokta bu. Mültecileri köle olarak kullanıyorlar. Yok pahasına çalıştırıyorlar. SSK yapmıyorlar. Sendika zaten mümkün değil. Bu düzenin bozulmasını istemiyor AKP'li iş adamları dediğimiz, iş dünyası dediğimiz. Hani Süleyman Soylu demişti ya. Biz bunları gönderdiğimizde
en çok iş insanları üzülecek diye.
En çok iş insanları isyan edecek. Niye? Çünkü köle şeyine fiyatına işçi çalıştırıyorlar. Daha önceki şeylerde de konuşmuştuk. Hani hiçbir şekilde güvencesi yok. Hiçbir şekilde maaş alamıyor. Asgari ücretin bile belki yarısına, belki üçte birine çalışan insanlar ağzındaki baklayı çıkarmış oldu. Sefer Selvi de bunu çizmiş. Bunu belki görmek, hatırlamak için almıştım ben. Aynen böyle oluyor. Yani burada yaşandığı gibi MÜSİAD Başkanı'na da benzetmiş biraz şeyi. Diğer çizgi de Hürriyet Gazetesi'nde Latif Demirci'nin şeyi. Şey çizmeye, tablo yapmaya çalışıyor. Eskiden biz de okulda bu tür şeyler, tablolar yapmaya çalışırdık. Lisede, ortaokulda. Görmeden
salatalık
yapıyor.
Salatalık var, domates var, marul var, evet.
Yani hayal gücünü kullanması gerekiyor ressamın.
Çünkü önüne koyacağı gerçeği o kadar pahalı ki kafadan mı yapıyorsun diye de sormuş.
Yani düşünün ki gerçekten şu buradaki bir, şu 5-6 tane domatesi, kabağı, marulu falan, yani böyle bir şeyi tabağı hazırlamak için Türkiye'de artık zengin olmak gerekiyor. Güzel bir çizgi ve iyi bir gönderme. Onun için bunu da aldım. Söz sizde, sizin gündemlerinizi alalım. Sonra benim siyasetle ilgili birkaç hatırlatacağım şeyler var. Bir de medya dünyasıyla ilgili haberler var.
Evet, hemen o zaman bakalım. Şimdi TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranları vardı. Az önce haberlerde bahsettik. Çok fazla üstünde durmayacağız. TÜİK kendi sayfasında iş gücü istatistiklerinin Mart 2022 mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının %11.5 seviyesinde gerçekleştiğini duyuruyordu. Bununla ilgili tabii bir tablo da paylaştı. İşsiz sayısının 3.894.000 kişi olduğunu söylüyor ama bu aslında bir önceki aya göre yaklaşık 300-400.000 kişinin daha arttığını görüyoruz işsiz sayısında. İstihdam oranı %46.5. İstihdam edilenlerin sayısı 29 milyon veriliyor ama işte hep TÜİK rakamları bunlar. Ve iş gücüne katılım oranı %52,6, iş gücü de 33 milyon 851 bin kişi. Hep işte dedik ya, iş gücü istatistikleri ve diğer enflasyon rakamlarında da TÜİK hep böyle rakamlarla yanıltmaya çalışıyor ama işsizlerin sayısının ve istihdam edilmeyenlerin sayısını da gördüğümüzde aslında gösterilen tablodan çok daha farklı bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Siz az önce değindiniz, ben de almıştım onu. Kısaca hemen başlığı sadece gösterip geçelim. MÜSİAD Başkanı Asmalı'ya göre Türkiye'de işsizlikten ziyade iş beğenmeme var. Evet, konutla ilgili bölüme geçmiştik. Biraz zamlardan bahsedelim. Benzinin litre fiyatına bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Başka zamlar neler var mesela? 2,5 litrelik Coca-Cola'nın tavsiye edilen satış fiyatı 20 lira oldu. Kaşar peyniri 20 gramlık ambalajda 5,5 liradan satılmaya başlandı. Süt ürünlerinin tamamına gelen zam yolda. Özellikle bu kaşar peynir meselesi sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüydü. Evet, gerçekten ele alındığı zaman 20 gramlık bir peynir. Gerçi 20 gramlık peynir olmasında değil mesele. Çünkü bir defa kullan at şeklinde belki paketi küçük yapılmasında bir sıkıntı yok ama parmak kadar, hatta parmak bile kadar olmayan bu küçücük kaşarın 5,5 liradan satılması mesele zaten. Süt ürünlerinin tamamına zam gelmesi de ayrı bir konu. Evet, yine bir başka küpür şuydu. Gıda krizi yaşarken Türkiye, Konya'da 1 milyon 300 bin metrekare tarım alanının yapılaşmaya açıldığı anlaşılalı birkaç saat oldu diyor. Kaç saat oldu Twitter hesabı. Evet, hep bu sıkıntıyı konuştuk. Türkiye coğrafya derslerinde eskiden hep böyle tahıl ambarı kendi kendine yeten, dışarıya ihtiyacı olmayan bir ülke olarak tanıtılırdı. Geçtiğimiz günlerde de bahsettik, bu konuya değindik. Artık dışarıdan tahılı da tarımı da bitiren bir ülke olarak maalesef ithal eder duruma geldik. Gıda krizinin yaşandığı böyle bir ortamda Konya'da tahıl ve yine buğday ekileceğini, bundan sonra betonlaşmanın yapılacağını görüyoruz. Bununla ilgili de insanlar acıktıkça ekmek değil artık bundan sonra beton kemirsinler, beton yesinler diye de vatandaşlar tepki göstermiş. Biraz ekonominin dışına hemen çıkmak istiyorum. Az önce belirttiğimiz bir yasak vardı. Yayın yasağı korona zamanında gelmişti. Gece saatlerine kadar belki müzikle ilgili bir sıkıntı vardı ve bununla ilgili de eleştiriler vardı. Şahan Gökbakar son zamanlarda sosyal medyada, sosyal konularda ve bu tür konularda çok aktif olan bir isim. Bu devirde genç olmak korkunç bir şey. Biz 20'lerimizde inanılmaz konserler, festivaller yaşadık. Yaşayamadığımız gençliğinize çok üzülüyorum diyordu. Festival yasak, saat 24'ten sonra müzik yasak, yürümek yasak, konuşmak yasak, toplanmak yasak, sarılmak yasak, bakan skeci yasak vesaire. 2022 yılında bunları yaşıyoruz. 90'larda bu kadar yasak yoktu vallahi. 30 sene evvel, 30 diyordu 90'ları söyleyerek. Bu arada Gani Müjde'nin de festival yasak derken Eskişehir Valiliği, Haluk Levent, Levent Yüksel, Yeni Türkü gibi isimlerin sahne alacağı Anadolu Fest'i, yani festivalini yasaklamış. Sonra gençlerden, Z kuşağından filan oy bekliyorlar diyor Gani Müjde. Evet, bütün bunlar tartışılırken İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Flaş bir genelge yayınladı. Müzik saatleri yeniden belirlendi, müzik yayın saatleri. Şöyle deniyor: İçişleri Bakanlığı kritik bir genelgeye imza attı. Tabii A Haber'in bunlar cümleleri. Buna göre pandemi sürecinde saat 24'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hep birlikte oturulmuş, bu önemli konu değerlendirilmiş ve neye karar verilmiş? Bakın, müzik yayın saati gece 1'e kadar uzatılmış. Yani bütün bu kadar bakanlık bir araya gelmiş, saatlerce bunu tartışmışlar ve bunun karşılığında da sadece 1 saat uzatılmış bu gece müzik yayın konusu. Evet, bu konuyla ilgili de İbrahim Haskoloğlu, Türkiye'de 00'da biten müzik yasağı 01'e kadar uzatıldı deyince Oğuzhan Uğur da padişahım çok yaşa diye tepki göstermiş buna. Son başlığı aktarayım, daha sonra sadece dış gündemle ilgili başlıklar kalsın, onları aktarayım bitirmeden önce belki. Az önce Şahan'ın da dikkat çektiği, Gökbakar'ın dikkat çektiği bir konu vardı. En azından belki bakan skeci de yasak diye geçtiğimiz günlerde de duyurmuştuk. Güldür Güldür Show bu fragmanı yayınlanan Bakan Nebati Skeci'ni yayınlamıyor, bir sansür var diye. Show TV yönetimi Güldür Güldür Show'daki Maliye Bakanı Nebati Skeci'ni bayram haftası reytingler düşük olacağı için yayınlamadıklarını ve Skeç'in bu hafta yayınlanacağını açıkladı. Evet, bakalım söylendiği gibi, açıklandığı gibi Skeç yayınlanacak mı? Onu da hep birlikte izleyelim.
Evet, ben siyasetten AKP'nin gündeminden bir başlık paylaşayım. Sonra bir iki küçük haber var. Sonra da size sözü bırakayım. Dış gündemi bu sefer en sona bırakmış olduk. Evet. Erdoğan dün sivil anayasayı muhakkak yapacağız diye bir açıklama yaptı. Bu Sabah gazetesi başta olmak üzere pek çok yandaş gazetede de manşet. Şimdi Erdoğan ne zaman sivil anayasa dese, Türkiye'yi demokratikleştireceğiz dese, bu Erdoğan kafasındaki rejimini, kendi otokratik rejimini, despot rejimini ikame edecek, onu biraz daha güçlendirecek bir kısım hazırlıklar yapıyor demektir. Onun için Erdoğan sivil anayasa ve demokrasi dediği zaman ürkmek lazım, siper almak lazım. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. 2017'de Türkiye bir anayasa yaptı, referandum yaptı ve anayasada aslında sistemini baştan sona değişti, tamamen değiştirdi. Yani devleti yöneten sistem parlamenter demokrasiden çıktı. Türkiye tipi, işte Türk tipi diyorlar. Ucube bir sisteme evrildi. Yani bu kadar radikal bir değişiklik yaptıkları anayasanın üzerinden daha 5 yıl geçti. Şimdi tekrar sivil anayasa türküleri söylemeye başladılar. Ki o gün mesela 2017'deki referandumu Erdoğan ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletin iradesiyle böyle büyük bir değişime karar verilmiştir. İlk defa sivil anayasa yapılıyor diye açıklamaları var. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın benzer açıklamalar var. Bütün AKP'liler o 2017'de referandumla kabul edilen anayasa için ilk sivil anayasamızı yapıyoruz, ilk defa millet anayasa yapıyor, artık demokratik bir anayasamız olacak filan diye söylüyorlardı. Hatta Binali Yıldırım'ın şeyi Avrupa Bizi Kıskanıyor başlığıyla vermiş Yeni Şafak gazetesi. Darbe anayasasını çöpe atacağız. Dün Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Bu darbe anayasasını çöpe atmak lazım. Sivil ve milletin yaptığı bir anayasa yapmak lazım. 2017'de yaptığınız neydi? Hem de 2017'de 15 Temmuz'un rüzgarıyla bütün muhalefetin desteğini de arkanıza almıştınız. Daha doğrusu olağanüstü hal uygulamalarıyla herkesi zaten bastırmıştınız. Herkes anayasa gibi büyük bir değişikliği konuşamaz haldeydi, eleştiremez haldeydi. Böyle bir ortamda anayasa yaptınız, sivil anayasa yapıyoruz, Türkiye'yi dönüştürüyoruz dediniz. Evet, dönüştürdünüz, ne yazık ki dönüştürdünüz ama sivil anayasa olmadı ortada. Şimdi ondan da mutlu olmamışlar. Yeni Erdoğan'ın Erdoğan rejimini ikame edecek, konsolide edecek yeni adımlar atacaklar diye ben endişe ediyorum. Türk halkı da bence endişe etse sezadır. Yani endişe etmesinde büyük fayda var. Diğer bir haber, RTÜK dün gene bir kısım cezalar kesti. Kestiği cezalar da Gezi davasıyla ilgili yapılmış konuşmaları canlı yayında yayınlayan televizyonlara verildi bu cezalar. KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV gibi televizyonlar, CHP'li Özgür Özel ve İşçi Partili Ahmet Şık'ın, gazeteci Ahmet Şık'ın ve milletvekili elbette açıklamalarını, mahkeme önündeki açıklamalarını yayınladığı için çok ağır cezalar, üst sınırdan cezalar vererek cezalandırdı. Bir diğer haber, dün de konuşmuştuk, bugün ayrıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Makbule Özer ve eşi dün tutuklandı, birisi 79 yaşında, birisi 80 yaşında. İnsan hakları olaylarının Yılmaz savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir paylaşımı bu. Ailenin çocuğuyla görüşmüş ve suçun aslında ne olduğu ortaya çıkmış. Teyze bitkisel, geleneksel tedaviler uygulayan birisi. O tedavileri uyguladığı kişilerden birisinin sahte kimliği kullandığı ortaya çıkmış. Ve ondan dolayı da 2 yıl hapis cezası verilmiş ve o 2 yılda onaylandığı için cezaevine gittiler. Aslında sizin ilgi alanınız, dış medyadan alabileceğimiz, belki önümüzdeki günlerde böyle bir derleme yapıp bu haberi daha geniş bir biçimde dosya olarak da sunabiliriz. Dün bir oligark daha hayatını kaybetti. Yani Rusya'da Putin rejimini ayakta tutan zenginler çok esrarengiz şekilde ölmeye başladılar bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Kimisi ailecek intihar ediyor, kimisi çok tuhaf bir biçimde, esrarengiz bir biçimde ölü bulunuyor. Dün de gene Şaman evinde, Şaman ailinden sonra ölü bulunan bir Rus oligark var. Eşi ve çocuklarıyla birlikte intihar ettiğine dair iddialar var ama yani bu adamlar böyle hani şey bir yerden talimat almış, kafalarındaki çiplere talimat gitmiş gibi aynı türde, aynı sosyal statüde ya da ekonomik statüdeki insanların, oligarkların diyelim daha kısaca, peşi peşine tuhaf ve esrarengiz biçimde ölmeleri, ölümü tercih etmeleri, intihar ya da garip yerlerde ölü bulunmaları dikkat çekici. Bunu belki önümüzdeki günlerde bir dosya haberde yapabiliriz.
Evet, ben hemen dışarıya dikkat çekmişken şöyle isterseniz hemen dış gündemi aktarayım ve onunla bitirelim. Eğer sizdeki gündem maddelerinde başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa bugün dediğiniz gibi dış haberleri sona almış olduk. Şimdi birazdan başka yerlerde de göreceğimiz bir haber var. The Sun gazetesine bakalım. İngiliz medyasında bugün özellikle parlamentonun açılışı sırasında geleneksel bir konuşma yapıyordu her zaman kraliçenin. Ama bu sefer yürümekte zorlandı ya da sağlık diğer şartları el vermediği için bu törene katılmadığıyla ilgili gelişmeleri de dün duyurmuştuk. Burada duygusal prensin tarihi anları da yer alıyor. İşte umarım seni onurlandırmışımdır anneciğim şeklinde verilmiş buradaki manşet. Queen burada kraliçe sadece televizyondan izlemiş Charles o konuşmayı yaparken. Burada geleneksel bir tablo görüyoruz aynı zamanda ama kraliçenin olmadığı yerde o tahta şu anda veliaht olarak belki Charles'ın oturduğunu görüyoruz ama yine de The Crown, yani az önce Çernobil'den bahsettiniz, yine o Netflix'te çok belki de en çok izlenen dizilerden bir tanesi The Crown'du. Oradaki tacı görüyoruz. Kraliyeti temsil eden tacın yine yer aldığını görüyoruz. Kraliçe olmasa da tacı oradaydı ve Charles annesi adına yaptığı parlamento açılışını. Hemen devam edelim. İngiltere'deki bu sembolik de olsa önemli gelişmeden sonra Ukrayna ekonomisine bakalım. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın salı günü yaptığı bir açıklama vardı. Bu tahminlere göre Ukrayna ekonomisi bu yıl %30 küçülecek. Savaşın ülkeye tahmin edilenden çok daha fazla zarar vermesi anlamına geliyor bu tahminler. Evet, yine devam edelim. Ukrayna ile ilgili Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. ayına giriyor. Gaz kıtlığı ülke genelinde yayılıyor. İnsanların sefaleti artıyor. Ve dayanıklılıkları da yine yeni yollarla test ediliyor insanların. Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ler vardı. Ukrayna işgali sırasında hele hele ilk günlerde çokça görüyorduk bunları. Bu kez de yerel gazetecilerin Bayraktar TB2'nin ilk kez bir hava aracını vurduğunu öne sürdü. Bu konuyla ilgili de bir video vardı. Yılan Adası'na çıkarma yapan bir Rus helikopteri var görüntüde ve biraz sonra infilak ediyor. Bu patlamaya sebep olanın da Bayraktar TB2'den atılan bir yine füze olduğu söyleniyor. İlk kez bir hava aracının vurulduğuna ilgili bir görüntü olarak verilmiş bu Euronews Türkçe'de gördüğümüz bir haberdi. Evet, Rus oligarkların esrarengiz bir şekilde ölümlerini duyurdunuz. Ben de bu konuyla ilgili olmasa da yine de Rusya ile ilgili farklı bir haber paylaşayım. Bu da yine sosyal medyada çok yankı bulan bir haberdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yalnızca 15 bin çalışanı olmasına rağmen 174 bin diplomatik pasaport sipariş etmiş. Bu açıkça batılı ülkelerin vize yasaklarını aşmak için bir aldatmacı olarak yorumlanıyor. Sistemle eğer bu kadar yüzsüzce oynanıyorsa, Rusya bununla oynuyorsa, Rus diplomatik pasaportlarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği ve buna göre işlem görmesi gerektiğine yer veriyordu Avrupa'da uzmanlar. Evet, az önce paylaşmıştık İngiltere medyasında yer alan görüntüyü. The Washington Post da buna yer vermiş. İngiltere'nin en uzun süre bekleyen kralı Prens Charles diye vermiş. Aslında prens yani kral olmadı henüz. Ve krallığı bekliyor ama kraliçenin devam ettiği müddetçe tabii ki beklemede kalıyor. O yüzden de kraliçe en uzun süre tahta kalınca o da en uzun süre tahtı, krallığı bekleyen bir kişi olarak yine bu unvana sahip. Salı günü parlamentonun eyalet açılışında annesinin yerini doldurarak ilgi odağı olduğu şeklinde vermiş haberi. The New York Times'ta yine Prens Charles'ın kraliçenin konuşmasını yaparken İngiliz hükümetinin ailelerin yaşam maliyetlerinin hafifletilmesine yardımcı olacağı şeklindeki açıklaması önemliydi. Burada parlamento açılışında kraliçenin yaptığı açıklamalar çok önemli çünkü hükümete de aynı zamanda bir nevi hem yol gösteriyor hem ışık tutuyor yapacağı belki bundan sonraki faaliyetlerine. 70 yıldır sadece 3. kez kraliçe 2. Elizabeth parlamentonun açılışında konuşmasını yapamadı. 70 yıldır düzenli olarak yaptığı bir belki faaliyet olduğu için de 3. kez bu konuşmaya katılamaması yine de haber değeri taşıyor tabii İngiltere ve dünya medyasında ve geniş fotoğrafta da Charles'ı o koltukta otururken ama bir tarafta da tacı görüyoruz diğer yanda. Evet, dün ilginç bir gelişme yaşandı. Ahmet Şık da bunu duyuran isimlerden biriydi bu gelişmeyi sosyal medyada. İsrail Tel Aviv Türkiye İstanbul seferini yapacak olan Anadolu Jet'e ait TK 7709 kuyruk numaralı demiş ama uçuş sayılı olduğu söyleniyordu onun. Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkışından önce uçaktaki bazı yolcuların cep telefonuna uçak kazası fotoğrafları gönderilmesi üzerine havalimanı yetkilileri uçuşu erteledi. Düşünün, uçağa biniyorsunuz ve herkesin telefonlarına, airdrop'tan özellikle açık olanlara kaza fotoğrafları geliyor. Gerçekten insanlar tedirgin oldular ve burada herkes bunu yetkililere bildirince biraz ortalık karıştı. Aralarında Türk Hava Yolları'na ait uçakların da bulunduğu kaza görüntülerinin cep telefonlarının airdrop özelliği açık olan yolculara gönderildiği ve bu nedenle yolculardan birinin kötü bir şaka yapmış olabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Ben Gurion Havalimanı yetkilileri yaptıkları açıklamada yolcuların durumu uçuş ekibine haber vermesi üzerine kalkış pozisyonunu terk eden uçaktaki tüm yolcular ve bagajların yeniden arama güvenlik kontrolüne alındığını duyurdu. Peki bu kaza fotoğrafında ne vardı? Şöyle hemen bir bakalım. Anadolu Jet seferi iptal edildi. Gönderilen fotoğraf 7 Nisan 1999 tarihli Adana uçak kazasına aitmiş. Kaza yapan uçak Cidde'ye hareket ediyordu. İşte kaza yapan uçakla ilgili görüntüler var. Türk Hava Yolları'na ait olan bu uçakta 7 Nisan 1999 tarihinde meydana gelen bir kazada bu hale gelmişti. Bu görüntüler yaşanmıştı, üzücü kazada. İlginç bir şekilde de işte bu kazanın görüntüleri yolcuların telefonlarına gönderilince böyle ortaya ilginç de bir durum yaşanmış oldu, çıktı. Evet, ben son haberi şöyle paylaşayım. Son dönemde Türkiye'de sosyal medyada çok sık gördüğümüz bir haber var. Köpeklerin saldırısına uğrayan, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan gençler, çocuklar hep sosyal medyada ve haberlerde sıkça yer alıyor. Hatta son zamanlarda çok üzücü haberler de var. Bu köpeklerden kaçarken düşüp yaralananlar, köpeklerin saldırısına uğrayıp yüzlerce dikiş atılanlar, hatta ve hatta geçtiğimiz haftalarda yine böyle üzücü haberlerde yaşanmıştı. Köpekten kaçarken kazaya uğrayıp daha sonra bu şekilde üzücü bir şekilde hayatını kaybeden bazı yine vatandaşlar vardı. İngiltere'de vatandaşlarına Türkiye'de köpeklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuş. İşte burada İngiltere'nin yaklaşan yaz mevsimi öncesinde yapılan uyarısını görüyoruz. İngiltere hükümetinin resmi internet sitesi yurt dışı seyahat tavsiyesi bölümünde Türkiye bölümüne girdiğinizde Türkiye'de köpeklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu görüyoruz. Acilen bu konuyla ilgili tedbirler alınması gerekiyor. Hem Türkiye'de bu konu gerçekten çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Hem de bir taraftan da dünyada bile vatandaşlarına artık ülkeler Türkiye'ye seyahat edecekseniz köpeklere dikkat edin diye artık uyarı yapmak durumunda kalıyorlar. Yani dünyaca ünlü oldu artık Türkiye'de başıboş köpekler ve yol açtığı sıkıntılar. Evet Bülent Bey, bendeki haberler bu şekilde. Eklemek istediğiniz bir gündem maddesi yoksa bugünlük burada kapatalım.
Evet, benim başka bir gündem maddem yok. Yarın sabah görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.